Ayrım 46, sayfa 423, 37. bölüm. Yaşam beklenmedik kötü olaylar kadar beklenmedik iyi olaylarla da doludur. Beklenmedik iyi olaylar ansızın kapınızı çalan hoşluklar da olmasa, bizim Tufan abinin bahsettiği şu kaybetmeyi öğrenenlerin en bilgisi bile her mihnet mi kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden diyerek yaşamın entrikalarına, ihanetlerine, kahpeliklerine katlanmayı sürdüremez. Hadi eyvallah deyip kısa yoldan atardı kendini sonsuz huzurun karanlık kollarına. Ben bilge kişilerden biri değildim ama yaşam o beklenmeyen güzel olaylardan biriyle taşlandırmaktan geri durmamıştı beni. Artık aramaktan vazgeçmişken en olmayacak zamanda, en olmayacak yerde üvey kardeşimin cenaze töreninde bulmamı sağlamıştı babamın arşivini. Resulü Sapanca'da o ıssız tepedeki ahşap evinde kendi garipleriyle baş başa bırakıp İstanbul'a döner dönmez ilk işim bir çilingir aramak oldu. Gecenin o saatinde çilingir bulmak sandığım kadar kolay olmayacaktı. Beşiktaş'ta bildiğim bir çilingir vardı. Arabamı onun dükkanının önüne çektim. Ama vakit geç olduğu için adam çoktan gitmişti. Umutsuzluğa kapılmak üzereydim ki bakışlarım yanındaki çerezciye takıldı. Dükkana girdim. 1 kilo karışık çerez aldıktan sonra acilen bir çilingire ihtiyacım olduğunu, komşusunun telefonunu bilip bilmediğini sordum. Biliyorum ama kabir adamdır. Gelmez, arka sokakta başka bir çilingir var. Sen ona git dedi. Ya o da kapalıysa? Kapalı olmaz. O senin gibi başı sıkışanların işini yapar. Biraz fazla para alır ama işini görür. Çerezci doğru söylüyordu. Arka sokaktaki tek açık dükkan çilingirinkiydi. Genç bir adamdı çilingir ustası. Buyurun, ne istiyorsunuz dedi dükkana girince. Konuşurken ağzının bira koktuğunu fark ettim. Tezgahın altının sıra sıra bira şişeleriyle dolu olduğundan emindim. Onu kınamadım. Gece vardiyasına başka türlü katlanmak zor oluyordu herhalde. Ona sandığımdan bahsettim. Önce işi yokuşa sürdü. Sandığı bırak yarın alırsın abi dedi. Başka zaman olsa ustanın teklifini kabul ederdim ama babamın arşiv sandığına yıllar sonra kavuşmuştum. Başına bir kaza gelsin istemiyordum. Bu akşam yola çıkacağım. Sandıkta önemli belgelerim var. Şimdi açamaz mısınız? Ücretini neyse öderim. Paranın kokusunu alınca çok uzatmadı usta. Sandığı birlikte dükkana taşıdık. Ama dükkana taşıyıncaya kadar da kollarımız koptu. Üf, eşek ölüsü gibi diye söylenmeye başladı genç usta. Abi ne var bunun içinde böyle? Kitaplar, dergiler, dosyalar. Daha fazla sormadı. Alet edevatı toplayıp sandığın başına geçti. 10 dakika kadar uğraştıktan sonra açtı sandığın kilidini. Kapağı kaldırıp araba resimleriyle dolu olan kitapları, dergileri, afişleri görünce ''Sizin araba galeriniz var galiba'' dedi. Lafı uzatmamak için ''Öyle sayılır'' dedim. İstediği parayı avucuna sayıp evimin yolunu tuttum. Çilingir kapağı kaldırdığında bir anlığına gördüğüm kitaplara, dergilere, afişlere bakmak, armalara, bayraklara dokunmak, bir zamanlar babamın gözü gibi koruduğu bu eşyaları koklamak, göğsüme bastırmak istiyordum. Onları çok iyi korumalıydım. Salona bir kitaplık yaptırsam fena olmayacaktı. Yanına da camlı bir dolap koymalıydım. Armaları, bayrakları filan oraya yerleştirirdim. Evin önüne gelince sandığı taşımak için kapıcı Nazmi Efendi'yi yardıma çağırdım. Daireme geldiğimizde zavallı adamcağız kan ter içinde kalmıştı. Benim de ondan geri kalır yanım yoktu. Ama sandığı bulmuş olmanın verdiği mutluluğu, yorgunluğumu unutturuyordu. Nazmi Efendi'nin de unutması için tıpkı Çilingir'de olduğu gibi biraz para ödökmem gerekiyordu. Hiç düşünmeden yüklüce bir bahşiş verdim. Ama Nazmi Efendi yine de oflamayı puflamayı sürdürdü. Aldırmadım. Ben yapacağımı yapmıştım. Onu kısa yoldan savıp babamın sandığının başına geçtim. Yıllardır peşinde koşturduğu defineyi bulmuş bir adamın sarhoşluğu içinde kapağı açtım. 1950'li yıllardan beri babamın biriktirdiği arşive bakmaya başladım. Kitapların, dergilerin kapaklarında, afişlerde renkli Chevrolet'ler, Plymouth'lar, Cadillac'lar, Chrysler'lar, Ford'lar, Pontiac'lar, Imperial'lar, Nash'ler, Mercury'ler, Lincoln'ler bana bakıyordu. Kitapların, dergilerin birini bırakıyor, ötekini alıyordum. Sonra onları teker teker sandıktan çıkarıp düzenli olarak istiflemeye başladım. Kısa sürede masamın üzeri kitaplar, dergiler, broşürler, afişler, bayraklar, flamalar ve armalarla dolmuştu. Oysa daha sandığın yarısını bile boşaltmamıştım. Bunların arasında beni en çok duygulandıran babamın ömrü boyunca edindiği 8 Amerikan arabasıyla ki bunlardan 3'ü Chevrolet, ikisi Cadillac, ikisi Pontiac, biri de benim Plymouth'tu. Birlikte çektirdiği fotoğraflardı. Bu fotoğraflar babamın nasıl yaşlandığını gösteren bir takvim görevi de görüyorlardı. İlk Chevrolet ile çektirdiği resimde babam henüz 30'larında ya var ya yoktu. İkinci Chevrolet de 40'lara yaklaşmıştı. Üçüncüsünde iki arabayı değiştirdiği zaman aralığı fazla uzun olmasa gerekti. Cadillac'larda 40'lı yaşlarını sürmüştü. Pontiac'larda 50'li. 60'lardan sonra ise benim anka kuşuma takılıp kalmıştı. Heyecanı durulmaya başladığından mı, yoksa benim Plymouth'a onulmaz biçimde bağlandığından mı bilinmez, ölene kadar onu değiştirmemişti. Babamın fotoğraflarını masanın üzerine bırakıp yeniden sandığın başına geçtiğimde altta kalan iki broşür ile Ford'un amblemini taşıyan bezden armayı kaldırınca sandığın içini olduğu gibi kaplayan mukavva bir zemin çarptı gözüme. Sanki bu mukavva ile sandık ikiye bölünmek istenmişti. Belki de babam arşivini belirli tarihlere göre iki ayrı bölüme ayırmıştı. Mukavva da bu ayrımın sınırını göstermiş oluyordu. Daha fazla tahmin yürütmek yerine mukavva kartonu çıkarmaya çalıştım. Ama karton o kadar düzgün kesilmişti ki sandığın ölçülerine tam olarak oturuyordu. Bu da benim işimi zorlaştırıyordu. Sonunda çıplak elle mukavvayı çıkaramayacağımı anladım. Mutfaktan sivri uçlu bir bıçakla büyükçe bir çatal alıp onların yardımıyla kartonu çıkarmaya çalıştım. İşe yaramıştı. Bıçakla kenarını kaldırıp çatalı altına doğru kaydırınca kartonun bir ucu benim tutmama fırsat verecek kadar havaya kalktı. Ben de ucundan tuttuğum gibi mukavva kartonu sandığın dışına aldım. Yeniden sandığa baktığımda şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Yan yana sıralanan yüzer dolarlık destelerle doluydu. Önce yanlış gördüğümü sandım. Babamın topladığı arşivin neredeyse tüm Amerikan kaynaklıydı. Belki gördüğüm dolarlar da Amerikan arabalarının reklamı için yapılmış afişten başka bir şey değildi. Sandığın içine doğru eğildim, dokundum. Desteler kımıldıyordu. Hayır, bunlar afiş falan değil. Gerçekten de 100 dolarlık destelerdi. Uzanıp destelerden birini çıkardım. Banknotları karıştırdım. Gerçekten de yüzlük dolarlardan oluşan bir desteydi bu. Her destede 100 adet banknot olduğuna göre elimde 10 bin dolar tutuyorum demekti. Bunun gibi kaç deste vardı acaba? Yeniden sandığın içine eğildim. İlk sırada 50 deste saydım. Böyle kaç sıra vardı? Sandığa eğilip desteleri çıkarmaya başladım. 10 sıra vardı. 50 ile onu çarptım. Kolayca 500'ü buldum. 500 ile 10 bini çarpınca da 5 milyon sayısına ulaştım. Tabii bu sayının ardına doları da ekleyince nefesim kesilecek gibi oldu. 5 milyon dolar diye mırıldandım. Türk lirasına çevirmeye çalıştım. Sayı trilyonlara ulaşınca baktım hesabın içinden çıkamayacağım, bıraktım. Ama gerçek şuydu ki babamın arşiv sandığında büyük bir hazine yatıyordu. Bir an, çok kısa bir an panikledim. Sanki biri beni gözetliyormuş gibi pencerelere atıldım, perdeleri çektim, kapı kapalı mı diye kontrol ettim. Odanın içinde korkuyla sağa sola bakındım ama biraz düşününce bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Bu paranın peşinde olanlar günlerdir beni izlemiş, Doğan'la işbirliği yapmadığımı anlayınca da çoktan peşimi bırakmış olmalılardı. Bir rastlantı sonucu bu paranın elime geçeceğini nereden bilebilirlerdi ki? Elimde yüzlük deste, en yakın koltuğa yığılıp düşünmeye başladım. Parayı sandığa Doğan koymuştu. Böyle düşündüğüm için kendime güldüm. Keriman ablanın koyacak hali yoktu ya. Tabii ki Doğan koymuştu. Kimin parasıydı acaba? Kimin olacak? Çetenin. Sanırım çetedeki çatışma da bu yüzden çıkmıştı. Doğan parayı kaçırınca binbaşı Yalvaç ve Güngör peşine düşmüştü. Peşine mi düşmüştü? İyi ama öyleyse neden önce Bekir ile sevgilisini öldürsünler? Niye yüzbaşı Rıfat'ı oradan kaldırıp suçu Pincioğulları'nın üzerine atmaya kalkışsınlardı? Doğrudan Doğan'ın peşine düşmeleri daha mantıklı değil miydi? Belki bu işi Doğan, Bekir ve Rıfat birlikte tezgahlamışlardı. Yani çete ikiye bölünmüştü. Bunu fark eden binbaşı da onları temizlemeye başlamıştı. Evet, bu daha mantıklıydı. Ama hala yanıtsız kalan önemli bir soru vardı. Doğan öldürüleceğini bildiği halde neden video kasette ve savcılık dilekçesinde paradan söz etmemişti? Doğan ölmemiş olsa Müfit'in tezini kabullenir, aslında binbaşı diye birinin olmadığını, parayı ele geçirmek isteyen üvey kardeşimin bütün bu olayları tek başına tezgahladığını düşünürdüm. Ama Doğan ölmüştü. Adli tıbbın raporlarıyla kanıtlanmıştı bu. Belki de içinde bu bulunduğu çaresiz duruma rağmen Doğan'ın hala kurtulma umudu vardı. Kurtulmak için de bu paraya ihtiyacı olacaktı. Bu yüzden paradan bahsetmemişti. Ölürsem de para düşmanlarımın eline geçmez. Arkadaşım Resul'e kalır. O da fakire fukaraya dağıtır diye düşünmüş olabilirdi. Yoksa Resul gibi bir meczubun gelip beni bulacağını, bu sandık sana doğandan miras kaldı diyeceğini nasıl tahmin etsin? Evet, taşlar tek tek yerine oturuyordu. Abraham Avriyel'in ölümünün de bu parayla ilgili olduğu açıktı. Belki de daha önceden Doğan onunla 5 milyon doların transferi için konuşmuş ama öldürüldüğü için yeniden bağlantı kuramamıştı. Neler olup bittiğini merak eden Abraham da uçağa atlayıp Türkiye'ye gelmişti. İyi de bu adam gazete okumuyor muydu? Doğan'ın arabasında bulunan cesedinden haberi yok muydu? Türkiye'de yayınlanan gazeteleri neden okusun ki? Adamın Türkçe bildiğini de sanmıyorum. Hem BMW'deki cesedi duymuş olsa bile olayı yerinde araştırmak, neler olup bittiğini öğrenmek için İstanbul'a gelmiş de olabilir. Demet'i bulup ondan Doğan hakkında daha doğru bilgiler edinmek istemiştir. Bu riske girer mi? Neden girmesin? Transfer ettikleri paradan dünyanın komisyonunu alıyorlardır. Hem onu öldüreceklerini nereden bilsin? Elini kolunu sallaya sallaya inmiştir uçaktan. Hala paranın peşinde olan binbaşı büyük olasılıkla Abraham'ın gelmesini bekliyordu. Çünkü daha önceki transferlerde Doğan'ın onu kullandığını biliyor olmalıydı. Abraham'ı kıstırdı. Belki de onu ankesörle telefondan arayarak Doğan'la buluşturacağını söyledi. Ele geçirince de işkence yapıp paranın yerini öğrenmek istedi. Ama zavallı Abraham'ın bundan haberi yoktu. Bilgi edinemeyen binbaşı onu öldürmekten çekinmedi. Bu sonuca ulaşınca midem bulanır gibi oldu. Demek ki binbaşı hala bu işin peşini bırakmamıştı. Benim şu anda yaşıyor olmamın tek nedeni Doğan'la bağlantım olmadığına inanmasıydı. Ama bu uzun sürmeyecekti. Olan bitenlerden anında haberdar olan bu adam er ya da geç Resul'ü bulacak, sandıktan haberdar olacak ve yeniden peşime düşecekti. Bu kaçınılmazdı. Kabuslarım geri dönüyordu. Az önce sevinçle açtığım sandığa, içinden çıkardığım babamın arşivine şimdi lanet okuyarak bakıyordum. Belki de sandığı olduğu gibi gazeteye götürmeli, yarın 8 sütuna manşet olarak baş sayfada haber yapmalıydık. Bu beni kurtarır mıydı? Binbaşı önce adamlarının ölümüne neden olan, takma da olsa adını gazete sütunlarına taşıyan, şimdi ise onun olabilecek bu serveti gözlerinin içine baka baka elinden alan gazeteciyi bağışlar mıydı? Onun yerinde ben olsam bağışlamazdım. Binbaşı da bağışlamayacaktı. O bağışlamayacaktı. Peki ben ne yapacaktım? Doğan'la son karşılaşmamızdan sonra kendime sorduğum bu soru, yaşadığımız onca olaya, tehlikeli serüvene, aradan geçen bir aylık süreye rağmen hala geçerliliğini koruyordu. Ölesiye korkuyordum ama aklıma eğlenceli seçenekler de gelmiyor değildi. Şu paraları alıp yurt dışına kaçmak, ömrümün geri kalanı mutlu sonla biten Amerikan aksiyon filmlerinde olduğu gibi Karayipler'de ya da Seyşel Adaları'nda güzel kadınlar arasında geçirmek gibi. Ama bu komikliklerin bile tadını yeterince çıkaramıyor. Üzerime kara bir bulut gibi çöken gerçeğime dönüyordum. Yok, artık inanmaya başlamıştım. Bu iş çözümsüzdü. Ben ölünceye kadar devam edecekti. Her insanı ölüme sürükleyen bir neden vardır ya, sanırım benimki de bu olacaktı. Belki de bunu kabul ederek sessizce yazgımın gerçekleşmesini beklemeliydim. Çünkü olayları değiştirmek için attığım her adım beni daha beter bu durumun içine sokmaktan başka bir işe yaramamıştı. Umutsuzca kalktım oturduğum koltuktan. Hiçbir şeye dokunmadan mutfağa, yazgıma katlanmayı kolaylaştıran büyülü sıvıya yöneldim. Sonrası belli, sızmışım. Ertesi sabah artık zamanının geldiğini göstermek isteyen bahar güneşinin ısrarla yüzümde gezinen çiğ ışıkları uyandırdı beni. Uyanır uyanmaz parayı anımsadım. Zaten uyurken de hep aklımdaydı ama düşünmenin hiçbir yararını görmediğim için kafamı artık bu konuyla meşgul etmek istemiyordum. Her yanı ağrılar içinde kıvranan bir hasta gibi usulca kalktım yataktan. Pencereden karşıdaki arsaya baktım. Herkes arabasına atlayıp işe gittiğinden benim anka kuşu bahar güneşinin tadını tek başına çıkartıyordu. Banyoya giderken gözlerim akşam öylece bıraktığım masanın üzerindeki babamın arşivine, sandığa, koltuğun önüne düşen 10 bin dolarlık desteğe takıldı. Ne yapacaktım ben bu parayı? Bulduğum gibi sandığa koyup saklasam? Yok, olmazdı. Belki evimin anahtarları vardı adamlarda. Girer girmez bulurlardı sandığı. Onların işlerini kolaylaştırmanın bir anlamı var mıydı? Belki de paraları başka bir yere taşımalıydım. Beni bulurlarsa sandıkta para olduğunu inkar eder. Sadece babamın arşivinin olduğunu söylerdim. Nasıl olsa Resul de para olduğunu bilmiyordu sandığın içinde. Yani binbaşı ona ulaştığında sandıkta araba arşivinin olduğunu söyleyecekti. Binbaşı inanmayacaktı tabii ona. Kendi gözleriyle görmek isteyecek. Ben buradayken ya da yokken eve girip sandığa bakacaktı. Eğer şansım yaver gider de ben burada değilken bakmak isterse Sandığı açacak ama parayı göremeyecek. Zayıf olasılık ama belki böylece paranın bende olmadığına inanacaktı. Evet, hiç değilse bunu yapmalı. Parayı evden götürmeliydim. Ama nereye? Ben böyle düşünürken telefonum çalmaya başladı. Açtım. Arayan Filiz'di. Bu kız beni her aradığında neden hep eziklik duygusu hissediyordum? Merhaba Filiz dedim. Nasılsın kızım? Kusura bakma, seni de arayamadım. Daha iyiyim Aden amca. Sen nasılsın? Boktan diyecektim ama kızın moralini bozmanın ne yararı var diyerek vazgeçtim. Ben de iyiyim dedim. Aden amca, seni rahatsız ediyorum ama babamın evini toparlıyoruz. Ev sahibi bu ay sonu boşaltmamızı istiyor. Yeniden kirayı verecekmiş. Bazı dosyalar var. Onları ne yapacağımı bilmiyorum. Belki önemlidir. Belki senin işine yarar. Gelip bir bakar mısın? Aslında bakamam demem gerekirdi. Hem Arif'in belgeleri arasından bir şey çıkmayacağını biliyordum. Hoş çıksa da bundan bana neydi? Hem de bu ruh haliyle ölmüş bir arkadaşımın eşyalarıyla karşılaşmayı istemiyordum. Ama hastaneden bu yana Filiz'i görmemiştim. Belki kızcağız farkında değildi ama babasının cenazesine bile gitmemiştim. Gelemem diyemedim. Hemen geliyorum dedim. Sen şimdi Salacak'ta mısın? Yarım saat sonra orada olacağım. Evde buluşuruz. Tamam diyerek telefonu kapattım. Ama aklım hala parayı nereye götüreceğimdeydi. Birden aklıma Kuzguncuk'taki ev geldi. Hazır Arif'in Salacak'taki evine gidecekken önce Kuzguncuk'a uğrar, parayı oraya bırakır. Öyle geçerdim Salacak'a. Kuzguncuk'taki evi bilen kimse yoktu. Biliyor olsalar bile bu benim işime gelirdi. Düşünsenize, binbaşı Kuzguncuk'taki eve gidiyor ve orada paraları buluyor. Demek bu Doğan buraya saklamış diye düşünmez miydi? Düşünse bile ben binbaşı ile yüzleşmek zorunda kalmazdım. Ona bulaşmak istemediğimi anlamış olurdu. Olur muydu? Bu sorunun yanıtını aramadım. Çünkü biraz daha kafa yoracak olsam yine karamsar düşüncelere kapılacağımı çok iyi biliyordum. Evet evet diye söylendim. Bulunabilecek çözümlerin en iyisi bu. Kuzguncuk'taki evde hiçbir olağanüstülük göze çarpmıyordu. Aynı bir ay önce bıraktığım gibi ıssız ve hiç gelmeyecekmiş birilerini beklermiş gibi kederliydi. Ama benim evin ruhsal durumu ile ilgilenecek halim yoktu. Plymouth'umun bagajından aldığım dolarlarla dolu iki siyah çöp poşetini sanki biri her an kapıdan başını uzatacakmış gibi aceleyle Doğan'ın odasındaki yatağın altına sokuşturdum. Sonra da hızla ayrıldım baba yadigar evden. Salacağa giderken güneşin altında yer yer süt mavisi gölgeler oluşturarak usulca kıpırdanan lacivert denizi, üzerinden büyük yük kalkmış birinin rahatlığı içinde izliyordum. Biliyorum, aldığım önlem çocukçaydı. Binbaşı parayı Kuzguncuk'taki evde bulursa büyük olasılıkla benden kuş kullanmaktan vazgeçmeyecekti. Ama en azından ben yapmam gerekeni yapmış, kararsızlıktan nasıl davranacağını bilememenin verdiği o lanet olası duygudan kurtulmuştum. Bundan sonrası yaşama kalmıştı. Hayır, hayır, kendimi teselli etmek için uydurduğum bir bahane değildi bu. Gerçeğin ta kendisiydi. Bu iyimser ruh haliyle çaldım Arif'in kapısını. Beklerken de sanki kızı değil de eski günlerdeki gibi kendisi açacakmış duygusuna kapıldım bir an. Ama kapıyı Filiz açtı. Yüzündeki keder dağılmıştı. Gözlerindeki ışıltı beni de olumlu yönde etkiledi. Sanki kendi kızımmış gibi sımsıkı sarıldı bana. Gözlerim yine dolacak gibi oldu. Saçmalamayı kes, kızcağızın yarısını yeniden mi kanatacaksın? Diyerek toparladım kendimi. İçeri geçince gözlerim eşyalara, mobilyalara takıldı. Arifsiz onları düşünemiyordum. Bunu yapmayı istemesem de dalgınlaştım. Filiz'in gözünden kaçmamıştı bu halim. Her yerde babam var, değil mi? Onsuzluğa alışmak zor olacak diye mırıldandım. Tuhaf şey dedi. Babamın ölümü üzüntüden çok öfke yarattı bende. Sanki birileri en değerli şeyimi çalmış gibi geliyor bana. Çok zoruma gidiyor bu. İşin kötüsü çalan kim bilmiyorum. Yanlış anlama. Babamı öldüren o iki polisten söz etmiyorum. Yaşamdan söz ediyorum. Olayların bu biçimde kurulmasından, bu kurgunun babama ölüm götürmesinden. Genç kız konuşurken aklıma Tufan abi geldi yine. Yaşamda hiçbir şey rastlantı değildir. Rastlantı denilen şey doğadaki yasaların gerçekleşmesidir. Ölüm bir yasadır ama bunun tek tek insanlarda gerçekleşme hali bir rastlantıdır diye konuşmaya başladı. Ama babasını yitiren bir kızın ağırbaşlı kederi dünyayı açıklamaya çalışan bilge sözlerden daha anlamlı geldi bana. Tufan abiden özür dileyerek görüntüsünü de konuşmasını da çabucak uzaklaştırdım kafamdan. Bazı olayların önüne geçilmiyor dedim. Çünkü neler olabileceğini göremiyorsun. Sadece başını salladı Filiz. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Baktım, hava daha da ağırlaşacak. Sahi Filizciğim, nerede sözünü ettiğin dosyalar diyerek konuyu dağıtmaya çalıştım. Dalgınlığından sıyrıldı genç kız. Belli ki üzüntü çekmekten o da yorulmuştu. Şurada diyerek kitaplığı gösterdi. İkinci rafa koydum hepsini. Tam tahmin ettiğim gibi. Hiçbir işe yaramazdı Arif'in dosyaladığı olaylar. 5-6 yıl öncesine ait hayali ihracatla ilgili küpürler, araştırma yazıları, belgelerin fotokopileri filan. Anladığım kadarıyla hayali ihracatçılarla ilgili bir yazı dizisi hazırlamaya çalışmıştı. Her zaman yaptığı gibi işe heyecanla koyulmuş ama olay çetrefilleşmeye başlayınca ipin ucunu bırakmıştı. Onun bıraktığı ipi başka gazeteciler yakalamış, sonuna kadar götürmüşlerdi. Olayların çoğu çözülmüştü. Karanlıkta kalanlar haber olacak değerde bile değillerdi. Bunlar işe yaramaz, atabilirsin Filicim diyerek babasının kitaplarını kutulara yerleştirmekte olan genç kıza döndüm. Bana göstermek istediğin başka bir şey var mı? Bir şeyler daha olacaktı diyerek bakışlarıyla çevreyi taramaya başladı. Tamam, telefon sehpasının üzerindeki not defteri var. İstersen ona bak. Bir de telefonun yanında bir kaset var. Konuşmalar falan kaydedilmiş. Ben dinledim, anlayamadım. Belki önemli bir şeydir diye ayırdım. Önemli olduğunu sanmıyordum. Yine de defteri alıp baktım. Ne anlama geldiğini bile çözemediğim isimler, randevular, bir sürü ıvır zıvır şey yazılmıştı sayfalara. Defteri bıraktım. Kaseti telesekretere takıp dinlemeye başladım. Ne bir ses, ne bir müzik. Kasette kayıt yoktu. Bunda bir şey yok. Bu kaset boş dedim. Doluydu. Sanırım biraz başa sarman gerek. Söylediğini yaptım. Yeniden tuşa bastım. Önce Arif'in sesi duyuldu. Merak doluydu. Heyecanlandığı anlarda hep yaptığı gibi harfleri yutarak hızla konuşuyordu. Doğan'ı Yalvaç ile Güngör'ün öldürdüğünü nereden biliyorsunuz? Nasıl bilmem, dedi karşıdaki ses. Doğan benim ortağımdı. O iki polis beni de öldürmek istiyordu. Telefondaki adam Rıza Aslan olmalıydı. Ama ben bu sesi tanıyordum. Oysa Rıza Aslan'la hiç karşılaşmamıştık. Onun sesini nasıl duymuş olabilirdim ki? Hem Rıza Aslan PKK itirafçısı değil miydi? Kürt kökenli biri için çok düzgün bir Türkçe ile konuşuyordu. En küçük bir aksan bile yoktu dilinde. Yurt dışına kaçmasaydım öldürecekti de ama Doğan'ın öldürüldüğünü anlar anlamaz soluğu havaalanında aldım diye sürdürüyordu adam. Yoksa bu beni telefonda arayanlardan biri miydi? Ne yapabilirdim dedi adam. Hayır, ben bu sesi telefonda duymamıştım. Daha iyi tanıdığım bir sesti. Kaçmaktan başka şansım yoktu. Beni anlamalısınız derken sesi tanır gibi oldum. Bu imkansız diye söylendim. Bu olamaz. Ne söylediğimi anlayamayan Filiz elinde kitaplarla odanın ortasında durmuş yüzüme bakıyordu. Adnan amca neyiniz var diye sordu. Yüzünüz sapsarı oldu. Oturun size bir bardak su getireyim. Sağ ol dedim istemem. Ama iyi değildim. Şoka uğramıştım. Ürkmüştüm. Paniklemiştim. Aklımı kaçırmak üzereydim. Telefondaki ses. Belki de yanılıyordum. Belki de sadece ses tonları benziyordu. Kasette Arif konuşmaya başlamıştı. Bu söylediklerinizi kanıtlayabilir misiniz diyordu. Sabırsızlıkla karşıdaki adamın konuşmasını beklemeye başladım. Emniyet güvenliğimi sağlarsa kanıtlayabilirim dedi karşıdaki adam. Size belgeleri vermem için Türkiye'ye gelmem lazım. Belki sizin yazı dizisi işe yarar. Emniyet harekete geçer, ben de döner sözlerimi kanıtlarım. Soluğumu tutmuş, tek bir vurgusunu, tek bir perdesini, tek bir tonlamasını bile kaçırmamak için pür dikkat dinliyordum. Ama şundan emin olun ki dedi ses, Doğan'ı öldüren Yalvaç Kıroğlu ile Güngör Topraktır. Ve ben o anda bu sesin kesinlikle Doğan'a ait olduğuna emin oldum. Kafamı toparlamaya çalıştım ama toparlanacak bir şey yoktu. Olay gün gibi ortadaydı. BMW'de yandığını sandığımız Doğan 2 gün sonra Arif'i arıyor. Kendisinin Rıza Aslan olduğunu söyleyip ihbarda bulunuyordu. Yani üvey kardeşim yaşıyordu. Bunu nasıl yapmıştı bilmiyorum ama yalnızca beni değil, adli tabipliği de, emniyeti de yanıltmayı başarmış, hepimizi korkunç bir oyun oynamıştı. Müfit ta başından beri haklıymış diye düşündüm. Binbaşı da bu olayları tezgahlayan kişi de Doğan'mış. Müfit'in üvey kardeşim için söylediği şu inanılmazsa güç sözleri anımsadım. Bu kadar hırslı, bu kadar sakin, bu kadar cesur ve bu kadar zeki biriyle ilk kez karşılaşıyordum. Müthiş bir yetenekti. Cesaretin en büyük düşmanı zekadır. Soğukkanlılığınki ise hırs. Bunlar ateş ve buz gibidirler. Birbirlerini yok ederler. Çok cesur adam gördüm ama inan bana hiçbiri yeterince akıllı değildi. Akıllıların çoğu ise cesaretin aptallık olduğunu düşünüyordu. Çevremde pek çok hırslı insan vardı ama hemen hepsi onları isteklerine ulaştıracak olan asıl özellikten, sabırdan, serin kanlılıktan yoksundular. Serin kanlı olanlar ise hırslı olamayacak kadar uyuşuk ve tembeldiler. Eğer bu dört özellik aynı kişide buluşmuşsa ben o adama dikkat etmek gerekir derim. Doğan işte böyle biriydi. Hala şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakmakta olan Filiz'e döndüm. Babam müthiş bir iş yapmış dedim. Bu kasette belki onu da öldüren adamın kimliğini açığa çıkaran bilgiler var. Filiz'in kafası karışmıştı. Yani babamı öldürenler o iki polis değil miymiş? Öyle görünüyordu ama şimdi bunları düşünmek istemiyordum. Kesin bir sonuca varmak için taşların yerine oturması gerek dedim. Artık onunla konuşmak istemiyordum. Yanıtını henüz benim de bilmediğim sorular sormasını istemiyordum. Onun yüzüne bakmak, onu teselli etmeye çalışmak istemiyordum. Yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Olanların hepsini yeniden düşünmem gerekiyordu. Filizciğim, biraz yalnız kalmalıyım dedim. Son derece çetrefil bir işin içindeyim. Kafamı toparlamam gerekiyor. Tabii annen amca dedi kızcağız. Siz burada oturun, ben arkaya babamın yatak odasına geçeyim. Yok, sen çalışmana bak, ben arkaya geçerim. Gözlerindeki soru işaretleri henüz silinmemişti ama artık hiçbir şey sormuyordu. Arif'in yatak odasına geçtim, bir sigara yaktım. Çok değil, bundan bir ay öncesine kadar arkadaşımın uyuduğu yatağın üzerine oturup şimdi ne bok yiyeceğim diye düşünmeye başladım. Doğan'ın sağ olduğunu, bütün bunları 5 milyon dolar için yaptığını yazsam millet benimle alay ederdi. Çünkü Doğan düpedüz oynamıştı benimle. Milletin alay etmesini bırak, haberin yayınlanması ile birlikte Doğan sırra kadem basardı. Sırra kadem basmadan önce bütün planını bozduğum için kafama bir kurşun sıkmayı da ihmal etmezdi. Peki ben ne yapacaktım? Müfit'e gitsem ona güvenebilir miydim? Doğan'ın ölmediğini öğrenmeden önce adama potansiyel çeteci gözüyle bakıyordum. Hatta binbaşı olduğundan neredeyse emin gibiydim. Ama şimdi durum tümüyle değişmişti. Müfit'i yeniden düşünmeye başladım. Onun hakkındaki kuşkularımın neredeyse hepsi Doğan kaynaklıydı. Doğan'a inandığım için Müfit'ten kuşkulanmış, onun söylediklerinin arkasında hep bir çapan oğlu aramıştım. Kuşkusuz emniyet içinde çetecilerin hala varlığını sürdürmesi de böyle düşünmemde etkili olmuştu. Saydamlık olmadığı için oralarda neler döndüğünü göremiyor, kime güveneceğimizi bilmiyordum. Bunların dışında Müfit'in ne kuşkulu bir davranışını ne de çeteyle bir bağlantısını görmüştüm. Tersine adam hep bana yardımcı olmuştu. Belki gerçekten de emniyet içindeki çeteleri temizlemeye çalışıyordu. Sanırım ona güvenebilirdim. Ona güvenmesem ne yapacaktım? Doğan'ı tek başıma yakalayıp polise teslim edecek halim yoktu ya. Daha ilk girişimimde öldürürdü üvey kardeşim beni. Evet, başka çare yoktu. Müfit'i aramalıydım. Doğan'ı yakalamanın aylardır içinden çıkamadığım bu lanet labirentten kurtulmanın tek yolu buydu. Cep telefonumu çıkardım. Müfit'in numarasını tuşladım. Alo der demez tanıdı beni Müfit. Konuşmasına bile fırsat vermeden açıkladım. Hemen görüşmemiz gerek. Doğan ölmemiş.